Hamit'cim selam.
Merhabalar canım.
Bu sabah birçok kayıt alma denememiz oldu ama ne benim afyonum yeteri kadar patlamıştı ne senin alerjik enfeksiyonların bizim doğru düzgün bir sohbet etmemize müsaade etti. Onun için dedik ki bunu biraz
Maalesef.
erteleyelim, akşamında bir daha sohbet edelim. Şimdi ben çok daha motiveyim, çok daha enerjiyim, iyi bir şeyler bekliyorum.
Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Benim seninle tanışmadan önce bir alerjik reaksiyonum yoktu. 11 senelik arkadaşlığımızın sonunda fikri bir yakınlık, huyların birbirine benzemesi, alışkanlıkların değişmesi olmuş olabilir ama benim genetik yapımda da bir
DNA'na
değişiklik oldu ve ben
işledim.
artık alerjik bir insan. Kesinlikle bir şeyler olmuş. Benim moleküler yapımda da bir değişikliğe sebep vermiş.
Yani böyle olsun istemezdim açıkçası. Ama elimizdeki araçlar da sınırlı. Mesela hani kadınlarda çok yakın arkadaşların renk tarihlerinin birbirlerine giderek yakınlaştığı
Evet.
rivayet edilir. Bilmiyorum ne kadar gerçek. Hani bizim elimizde böyle bir araç olmadığı için mecburen burun akıntısı, göz akıntısı gibi şeyler üzerinden birbirimize yakınlaşabildik. Yine de özür dilerim Hamit'ciğim
Doğru.
bu DNA işleme meselesi
Ne
için.
demek? Ben yine olsa gene bu arkadaşlığı kurardım canım.
Hamit'ciğim ben de bu sabahki denemelerimizden sonra böyle bir yemeğe davetliydim. Oradaki arkadaşlarımızdan bir tanesi de hani çok iyi Türkçe konuşan ama hani analiz Türkçe olmayan birisiydi. Bu benim yeni deneyimlemeye başladığım bir şey. Yani şu anda etrafımda çok fazla
Çocuk Kürt müydü?
yok, Kürt değildi. Etrafımda çok fazla hani ana dili Türkçe olmayan ve Türkiye kökenli de olmayan Avrupalı veya işte Arap coğrafyasından gelen insanlar var. Ve hani Türkçe konuşmak istiyorlar. Bu muhtemelen Almanların, Fransızların, İngilizlerin yaşadığı bir şey zaten. Ama ben bunu da nasıl yönetebileceğimi çok fazla bilmiyorum. Onun için sürekli bir zihnimin arkasında şeyi check etmem gerekiyor. Hani bu çok mu...
Çok mu zor bir
Aynen ve
kelime
yani
kullandım?
benim normal konuşma biçimimde de birazcık hani yapısal bir kompleksite var ne yazık ki. Onu da sınırlandırmakta güçlük çekiyorum. Bu benim bir derdim seninle paylaşmak istedim.
Bence böyle bir derde gerek yok çünkü mesela daha demin de yapısal bir karmaşıklık yerine dediğin ki yapısal bir kompleksite vardı. Bence çocukla konuşurken de sen böyle B2 Türkçesi konuşuyorsun. Zaten zor kelimelerin hepsini İngilizceden devam ediyorsan çocuk bir sıkıntı
Yok.
yaşamıyordur
Aynen
diye düşünüyorum.
bazısının zaten seviyesi o kadar değil ki belki hani ben bu tür İngilizce araya kelime düşümleri yaptıkça belki onlar zihinlerindeki Osmanlıca ifadeleri hani ben bu çocuğa bunu söylemeyeyim bunun belki karşılığı yok. Tetebuat demeyeyim de hani değerlendirme değil.
Türkiye'de gerçi ben bir kişiyle böyle bir anım olmuştu. Birisi gene böyle çok iyi Türkçe konuşuyor. Yabancı birisi. Dedim ki ya sen de çok iyi Türkçe konuşuyorsun. O da bana şöyle demişti. 5 sene Türkiye'de kaldım boru mu? Demişti. Yani mesela yani çocuk boru muyu biliyordu. Ondan sonra ben zaten normal sende nasıl konuşuyorsam çocukla öyle konuşmuştum.
Demek ki benim de böyle bir ifadeye ihtiyacım var.
Evet, bu tip bir ipucu yakalarsan o noktada sen bütün ketleri kaldır, devam et.
Önerin için teşekkür ederim abicim. Şimdi sen de ikinci bir meramımı daha uzun uzadıya konuşulabilecek, belki üzerine çalışmalar yapılabilecek.
Orta Doğu çalışmaları.
Belli şarkılar var, türküler var abicim. Bu ara birazcık müzikal alanda ilerliyoruz. Hatta halk müziği merkezli ilerliyoruz. Ama bu da bizim bir temamız haline geldi. Ne güzel. Belli parçalar var. Bunların içerisinde insanın normalde içine gömdüğü, hani varsa bile ben bunu nasıl tedavi edebilirim, nasıl ortadan kaldırabilirim diye düşündüğü duygular utanmazca parça haline getirilmiş. Bu da yetmemiş. Bu toplum bunu sahiplenmiş. Jenerasyondan jenerasyona
Dillere
aktarmış.
pelesenk olmuş.
Folklorik bir hale gelmiş. Mesela sizin
Doğru,
coğrafyada
türkülerde çok var.
Gelevere Deresi diye bir
Bizim
parça var.
coğrafya.
Biliyor musun?
Karadeniz. Gelevere deresini biliyorum. Koy verdin gittin beni.
Gelevere
Allah'ından.
deresi oy, gelevere deresi. Bak orada şeyi çok
Çok
yapmadım
güzel
çünkü
söyledin
çok
canım.
tehlikeli bir şey. Yani şive iyi kullanıldığında çok iyi bir silah, kötü kullanıldığında da kendini vurabilen bir silah.
Orada seni rahatsız eden kısım neresi? Kadının ghosting yapması.
Doğru. Yani koy verdin gittim beni
Sanki adam
derken
mağdur.
adam bir mağduriyeti var. İlk ghosting
Adamın
mağduru
mağduriyeti var.
tarihteki. Yok beni esas rahatsız eden ama
Karadeniz'de.
ghosting'e uğrayan şahsın daha sonrasında işte Allah'ından bulasın, yüzünden eksilmesin, bıçağımın yarası falan gibi hani
He.
şiddeti böyle
Tamam.
bütün doğrudanlığıyla ifade ettiği bölümler.
Orada şöyle ilginç bir şey var. Bunu ben de merak etmiştim. Yani bıçağımın yarası nasıl yani? Kadına mı saldırmış burada, bir çok büyük bir şiddet mi var gibi. Sonra internetten araştırdığımda şöyle bir şey iddialar var. Yani Karadenizlerin herhalde bir kotarma çabası da olabilir durumu. Ya o bir bıçak değil aslında, bıçağımın yarası sevgilinin sana attığı gülüştür.
Allah
orada hani
Allah.
Yüzünden silinmesin benim sende bıraktığım o gülümseme. Gibi bir yorumlar vardı. Ben çok olmadım çünkü yani Karadenizli bir insan. Abi gülümsemeye niye bıçağımın yarısı diyorsun? Denilse bile orada bile bir şiddet.
Aynen, diyecektim yani gülümsemek için bu kelime tercihi zaten şiddetin ne kadar doğal ve hemen tercih evet. edilebilir bir şey olduğunu gösteriyor. Ama ben Karadeniz'de özellikle bir bıçaktan bahsediliyorsa bunun çoğu zaman mecazi dahi olmadığını tahmin ediyorum.
Bıçağıyla ünlü yer değil mi? Orayı neresi?
Sürmene galiba.
Sürmene.
İstanbul'da bile kapalı çarşıya bilmem neye girdiğinde hani sürmene bıçağı ilk bir marka değer yani.
Burada şeye bakılabilir. Gelevere Deresi'nin sürmeneye olan uzaklığı kesinlikle üzerinden.
O mecaz mı değil mi ona bakılabilir. Bu da
ne kadar yakınsa o kadar literal.
Dinleyicilerimize verdiğimiz bir ödev olsun.
Bu arada bu saçma sapan bir şey şarkısı vardı. Nihat Doğan'ın mıydı? Benim olmazsan seni taciz ederim.
Bana gelmezsen yer bitiririm diye devam ediyor diye hatırlıyorum.
Yer bitiririm sanki daha böyle cinsel bir hani bir mesaj gibi geldi. Bana bir tık sevimli geldi, seni yer bitiririm. Hani böyle bir tehditten ziyade ama taciz öyle değil. Bir de mesela bu adam bunu yani söz yazılıyor, buna beste yapılıyor, stüdyoya gidiliyor, 50 evet. tane kayıt alınıyor. Sonra prodüktör bir şey diyor, en sonunda bu basılıyor. Mesela bu noktada hiç kimsenin bir şey dememiş olması da çok ilginç.
Belki demişlerdir ama Nihat Doğan o kadar hani... konuda şeye açık değildir. Bazı söz yazarı oluyor Mitch'im. Daha hani esnek. Bunu şöyle yapmasak da önce bunu söyleyip sonra mı bunu söyleseniz falan dediğinde olabilir diye değerlendiren var. Bazısı da böyle çok katı olur. Mesela Kubrick'e diyemezsin. Hocam işte bunu kesmişsin ama director cut'ta burayı kesmeye gerek yok aslında. Bu önemli bir parçadır diyemezsin. Nihat Doğan da belki Kubrick gibi böyle şeydir, katıdır kendi sanatsal ürünü üzerinde.
Olabilir. Bu Nuri Bilge'nin de Doğu Demirkol'un bir röportajında şey diyordu. İşte rastgele böyle bir şeyler söylüyormuş adama sinirlenirken. O da mesela lan demiyordu, ulan diyor. Böyle bir, diyelim ki böyle bir farklılık. Nuri Bilge orada gelmiş bir anda sinirli bir şekilde, biz bunları yazmak için işte kaç saatimizi verdik, senelerimizi verdik. Doğru Demirkol da diyor ki ya biz lan demedik, ulan
ama
dedik.
Ama bir ne fark şey eder? Yok böyle mu? Bir... Ben de sanki hani bir anlam farkı var lan ve ulan arasında.
Yok, lanla ulan da var da lanla ulanı ben şu an uydurdum. Böyle minör bir fark.
Ben lan ve ulanın arasında an... minör bir fark görmüyorum. Bence daha hani ulan
daha, ulan daha sert.
Sanki. Aynen.
Ulandan sonra sanki çok kötü bir küfür gelecekmiş gibi.
Kesinlikle.
Böyle hani ulan şey, bilmem ne bilmem ne gibi. Bir açılış gibi. Sen dedin ya bu türküler konusunda içinde tutması gereken belki bir şey utanmamış, bir de Türkiye dökmüş. Sanatında böyle bir tarafı yok mu? Yani o bir irin hani sık çıksın veya içindeki bu duyguyu da buraya yaz. Hani orada
yani,
belki. Ya buna ne diyeceksin? Şimdi... Belki o adam bunları demek istemezdi ve belki bu dürtüsü üzerine de hiç hareket etmedi. Ama belki bu hiç hareket etmemesinin bir sebebi de bu türküyü böyle söylemesiydi. Bu duyguyu sanatta da söyleyemeyeceksen nerede dile gelecek?
Bazı işlerde dile...
Bana da biraz böyle
bazı
gelir.
Bazı işlerde dile gelmesin abicim yani bütün bu...
Bilmiyorum ya.
Mark de Sade'dir, Nabokov'dur, bunların yazdıkları sanat değil. Bunlar başka bir şey ya.
Bu arada ben Sade'ı okudum, cidden Allah'ın belası bir adam. Yani neler yazmış.
Sade
kimseye de tavsiye etmiyorum.
Muhtemelen hani Deep Web'de falan varlığını sürdürebilecek içerik üretici olurdu diye tahmin ediyorum.
Çok çok çok çok garip. Bir de kaçıncı yüzyıl o ya?
18.
Fransa'da. O adamdaki sapkınlığın seviyesini şöyle açıklayabilirim. Böyle çok sapkın Japon animeleri falan oluyor. O Japon animeleriyle aşık atacak seviyede bir sapkınlığı var adamın.
Çağının ötesinde ifadesinin tersinden.
Bir kapı gibi. Aralamış. Evet, Japonlar o kapıdan geçmişler.
Hamitçim, türkü şarkı meselesini kapatmadan o zaman şuna da değinelim. Oradan sonra önümüze bakarız. Genel olarak hani bu kötücül hisler tabii sevgiliye en çok tutku duyulan varlığa yöneltiliyor. Ama bunun dışında mesela dosta bile yazılmış. Nenen ölsün falan gibi şeylerin dışında. Dosta bile yazılmış böyle sahiplenmekten ötürü onun kötülüğünü istemeye uç veren türküler var. Mesela...
Ya ben nenen ölsünde kaldım ya. Nenesine niye? Nenesi ne alaka?
Hani kilit bir
orada bir anlatının içinde
belki daha
nenesi mi hani engelliyor?
Topluluksa hani Bu kızı alabilir miyiz? Bana yar eder misin de nene orada esas engel teşkil eden varlıktır. Asmalı Konak'ta falan
ben öyle aile yapıları çok vardı gülüyorum.
Çünkü. Nene kritik.
Asmalı Konak gibi dizilerde nedense hep böyle bir anne, çok güçlü bir kadın figürü tarafından. Evet yani. Neden? O doğulu toplumlarda mı
öyle ben oluyor? Ben öyle bir şeyle tanışmadım çok fazla. Hani böyle büyük aileyi yöneten güçlü yaşlı kadın figür benim hayatımda
karşılaştım. Aa, bizim akrabalarda var. Bizim akrabaların cidden birisinde var. Böyle kadının altında 50 kişi falan var. Bütün akrabalar cidden kadın tek başına yönetiyor. Hatırladım. Çok doğru. Karadenizli.
İşte orada o zaman mecburen bedduayı da alıyorsun. Gücü alan bedduayı alıyorum hiç. Bu da hayatın...
Bir de mesela okuma yazması yok mesela kadının ama bütün para işleri de ondan dönüyordu. Ve cidden bir şekilde de mesela her bir çocuğu evlendiriyordu, hepsine araba alıyordu. Hani para bir yerde toplanıyordu, orada büyüyordu, sonra dağıtılıyordu. İlginç. Ya küçük bir devlet gibiydi yani.
Yani tabii Amit'ciğim, Türk meselesini şöyle hızlıca bir kapatalım. Daha çok bu esas arzulanan en güçlü duyguların nesnesi olan varlık genelde sevgili olduğu için mesela daha az diğer varlıklara, hani nene falan olsa bile daha az bunlara değiniliyor. Kötü duyguların da nesnesi daha az oluyorlar ama mesela dost da yer yer arkadaş, dost da yine kötü bir şekilde anılmış
Nasıl ya?
geleneğimiz
Böyle bir türkü
içerisinde.
mü var?
Bunu ben geçenlerde şans eseri fark ettim ama mesela kış ola bağlana yolların dostum aslında yine bayağı hani onu bırakmasın
Ha,
diye
dostu hep beraber
doğadan
vakit geçirsin diye.
gitmesini engelleyeceği bir dilekte. Buna beddua diyebilir
Bu
miyiz?
kesinlikle şimdi beddua gibi olmaz çünkü gene onun iyiliğini olacağını düşündüğü bir şey
Öyle,
istiyor.
hiç öyle bir şey ben hissetmiyorum.
Bana biraz öyle geldi ama buradaki dostumun yani dost hayatındaki dost mu yoksa cidden dostu mu onu biliyor
Yok,
muyuz?
oradaki parçada bence yani benim hatırladığım nasıl gidip yad ellere mail verirsen diyor.
Bence dost hayatındaki dost da
Mail vermek
olabilir.
de enteresan bir
Mail
ifade.
vermek akla başka şeyleri de getiriyor çünkü. Olmayabilir. Emin değil ama diyelim ki dosta yazılmış olsun ama ben de şunu diyorum. Asıl dosta yazılmalı böyle sözler. Böyle güzel türküler, deyişler.
Evet, biraz dostluk böyle şey bir mesela çocuk edebiyatında falan değinilip geçilen, hadi bakalım artık aşık olma zamanınız geldi bu sayfayı kapatın gibi yaklaşılan bir mesele ama aslında hayatın bayağı merkezinde duruyor.
Sana da şu garip gelmiyor mu? Yani aslında insanların vakit geçirme olarak da tabii ki insan partneriyle, eşiyle çok fazla vakit geçiriyor ama insan hayatının önemli bir kısmında dostları oluşturuyor veya arkadaşlıkları. Yani mesela bizim 12 senelik bir beraberliğimiz var. Bu 12 senenin birbirimize kattığı değerler çok çok daha fazla. Birçok başka ilişki türüne göre ama bunun altı hiçbir ne mesela ne bir edebiyatta bu kadar inanılmaz altı çiziliyor. Bu testler mesler oluyor işte siz burcunuza göre
Doğru,
size
evet.
sevgili bulalım. Ya da mesela bunun app'leri falan var. Bir sürü app'i var. İşte sağ kaydırıyorsun 50 bin insanla bir anda bir ihtimalin doğuyor. Arkadaşlıkta hiç böyle bir şey yok yani. Böyle bir yatırım
Yaklaşım var ya.
Sanki en fazla yatırım alması gereken alanın bu kadar az yatırım alması.
Onu diyecektim. Yani aslında arkadaşlık meselesi hani şey gibi de 20'den sonra artık o devir kapanır. Bir daha o kapıdan kimse geçemez gibi yaklaşılıyor ama bunun sebebi de birazcık aslında o dating endüstrisinin paralelinde hiçbir şeyin olmaması. İnsanların hani sürekli bir partner bulmaya
Çok
yöneltildiği bir hani
fazla.
hem şey dünya, kurgu dünyası hem de hani endüstriyel ürün dating app'leri, dating blind date gibi
Evet.
konseptlerin varlığının
Arkadaşlar
karşısında hiçbir şey yok aslında.
günü mesela böyle bir gün varlığı yok. Halbuki mesela böyle bir gün
Var,
olsa
birçok gün var ya. Çok
arkadaşlar
kesinlikle böyle
günü.
bir gün
Ya
vardır
tamam
yani.
vardır da şöyle şimdi bir şeyin
Tripçiler günü falan
evet
var.
hepsi var kesinlikle. Ama bir şeyin var olması ayrı bir şey, senin hayatında var olması ayrı bir şey. Yani orada varlığın da sonucunda
Bir
farklı
de arkadaşlık günü,
seviyeleri var.
hani arkadaşlık çok fazla insanla kurulan bir bağ olduğu için kutlanması birazcık zor bir gün oluyor.
Arkadaşlar günü.
Bir de hani
Bilmiyorum.
kimle kutladın? Hani kimle
Bak.
kutlayacaksın bu sefer 12 Eylül? 12 Eylül'ü iyi bir şey olmadı.
12'de niye aklına arkadaşlar deyince darbe geldi?
Kimle
İnanılmaz.
kutlayacaksın 2
Kenan, ben
Eylül'ü
Kenan'la
gibi hani.
kutluyorum bu 12 Eylül'ü.
Evet, o beni yaralardı. O zaman sana bir bedduayı çakarttım.
Da
Sen hiç
oluyor.
dostsal boşanma yaşadın mı peki? Böyle bir konuyu biz
Yaşamadım.
daha önce galiba konuşmadık. Şu anda benim
konuşmadık kesinlikle ama seyircilerimizden mutlaka yaşayanlar da olmuştur. Herkesin aklına bir şey gelmiş.
Kadınlarda bu çok oluyor. Yani çok yakın bir arkadaşla bir noktada ayrı düşüp artık böyle belki düşman haline gelmek veya bir yabancıya dönüşmek hali benim epey gözlemlediğim bir şey kadın arkadaşlıkları içinde.
Cidden niye öyle? Hiçbir fikrim
onun
yok.
Onun açıklamasını bizim yapmamız doğru oldu. Bunu söylememiz bile belki doğru görülmüyordur ayrıca. O da bir risk.
Can, yeni yıla da çok az kalmışken o zaman bu bölümü de şöyle bitirelim. Yeni yıldan bir beklentin var mı? Yani kişisel olabilir, toplumsal olabilir, herhangi bir beklenti.
2024'ten toplumsal sayılır mı bilmiyorum ama ilk temennim Ruşen Çakır'ın 2024 senesi boyunca susması. Özellikle biliyorsun Mart ayı gibi, Mart sonunda herhalde yerel seçimler var. O dönem Ruşen Çakır çok konuşur normalde. Hani yani YouTube'da istemiyorum, ilgilenmiyorum desem bile 2'li 3'lü her kanal üstünden üzerine saldırdığı bir dönem oluyor. Çok güzel başlık seçen bir adam Ruşen Çakır. Tehlikeli bir adam. O başlıklarla seni ilgilenmesen bile
tıklatıyor.
Oraya tıklamaya çekiyor yani. Bir clickbait uzmanı.
Siyaset bilimcilerin de bu utanmazlığının da yüzsüzlüğünün bu kadar evet. Üst seviyede olması da insanı cidden şaşırtıyor. Çünkü mesela adam bugün diyor ki bu böyle olur. Sonra öyle olmuyor kesinlikle tabii ki. Bambaşka bir şey oluyor. Sonra diyor ki zaten bu da böyle olurdu. Hani onu da başka kesinlikle. Bir teoriyle destekliyor. Yani
artık 2023 senesinin sonunda umut tacirliği bu kadar ucuz olmamalı. 2024'te umut tacirlerinin eğer sattıkları umutlar karşılık bulmadıysa Ruşen Çakır başta olmak üzere hepsinin susması, sindirilmesi, sessizleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu temennim bu. Toplumsal bir temennim.
Umut tacir deyince aklıma şey geldi. Bu son dönemlerde Türkiye'den çok fazla insan Meksika üzerinden Amerika'ya kaçıyor. Hani mesela böyle bizim bir arkadaşımızın mesela bütün kuzenleri gitti ve kuzenlerinin herhangi bir politik bir sıkıntısı da yok. Yani tamamen orada işte Uber yaparız, dolar kazanırız. Gibi mantıkla Meksika'dan giriyorlar. En sonki çocuğu muz üzerinde götürmüşler. Hani bu Antalya'da eğlenmek için bindiğim muz var ya adamı Meksika'dan onun üzerinde Amerika'ya sokmuşlar. Çocuk böyle şey diyormuş hatta hem tatil yaptık hem de işte kaçtık.
Kişisel olarak da Hamit'ciğim artık yani iyiden iyiye akademinin içerisine yer etme çabam söz konusu. Onun için bütün futbol başta olmak üzere bu yakışmayan, maço, verimsiz, adetlerimden arınmak istiyorum. Futbolla ilişkimin ki Beşiktaş da yardımcı oluyor sağ olsun. Şuna indirgenmesini istiyorum. Aa bu adam burada mı oynuyor? Çünkü ben şu anda şey gibi ne yazık ki bir dataya sahibim. Yani bir Brighton altyapısında oynayan bir çocuk daha öncesinde nerede oynamış? Bunun atalarından sporcu olan var mı filan? Bu tür dataya ne yazık ki şu anda sahibim. Bunları zihnimde seyrelterek sonlandırmak da kişisel temennim olsun.
Bu bağımlılığının bitmesini de ben de diliyorum.
Senin temennilerini de öğrenmek isterim ayrıca.
Benim kişisel temennim şey olabilir. Bu podcast'ı daha düzenli yapmak olabilir. Çünkü genellikle çok düzenli çıkarmıyoruz. Ama düzenli çıkardığımızda da şeyi fark ediyoruz. Yani birçok insan zaten hem dinliyor hem bir şekilde angaje oluyor ve denk de geliyoruz. Bu mesela beni mutlu ediyor. Bunu daha düzenli çıkarmayı...
Angaje oluyor demişken şey aklıma geldi. Mesela bizim hiçbir şeyimizin altına böyle emniyet de gelmiyor.
Ama bu bizim ayıbımızdır. Yani eğer Türkiye'deki...
Evet yani sanki hadsiz rekabet konseptinde bunu en azından hafta aşırı yaşamamız gerekiyor.
Hayır bir de bir hiç öyle yaşamak. Bak bir öyle hadsiz rekabet isimli bir podcast'in bunu yaşaması lazım. İki bence Türkiye'de genel olarak herhangi bir içerik üretiyorsa birçok insanı bir şekilde rahatsız etmemişsen de hiçbir şey anlatmamışsın demektir.
Tabii canım gibi. Yani İçişleri Bakanı'nın da saçı dökülüyor yakışıyor mu falan yazan insanların altına emniyete etiketliyorlar onun için.
Dolayısıyla bu bizim bir ayıbımızdır. Kesinlikle.
Bu kişisel temenniydi galiba. Bir de toplumsal çekersen oradan.
Toplumsal temenni de bizim podcast'ın altına emniyet GM yazılması.
Çok iyi. O zaman Hamit'ciğim 2023'ü bu şekilde kapatıyoruz.
Herkese yeni yıllar diyelim o zaman dinleyicilerimiz.
Herkesi öpüyoruz.
Görüşmek üzere.